Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Değerli dostlar, her zaman olduğu gibi gündemimize düşen, gönlümüze düşen kavramları, kişileri, şahsiyetleri kültür ve irfan gözüyle değerlendiriyoruz. Ve her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür sizler iyisiniz inşallah.
Hamdolsun, Allah razı olsun. Bazen siz diyorsunuz ya böyle bugün biraz yorgun görünüyorsunuz diye. Bugün siz de biraz durgun görünüyorsunuz. Yorgun demeyelim çünkü sizin yorulduğunuza şahit olmuyoruz ama bir durgunluk var. Bir yol hali, bir yoldan geldiniz herhalde.
Evet.
Fakat yoldan gelmenize rağmen yine de bu programı çekmeyi kabul ettiniz. Allah razı olsun.
Cümlemiz efendim. Afrika'daydık.
Evet.
Afrika'da 2-3 ülkeye gittik. Güzel haberlerle döndük.
Eyvallah.
Yani biraz yol yorgunluğu olabilir ama huzurumuz yerinde. Çok
elhamdülillah. Abdurrahman Bey, şimdi geçmiş programlarda birkaç programdır kişiler ve şahsiyetler üzerine gitmiştik.
Hı hı.
En son Necip Fazıl Kısakürek üzerine durmuştuk. Gerçekten birçoğumuzun örnek alması gereken birçok özelliklerini söylemiştiniz.
Hı hı.
Hatta sizin hayatınızda da yakınlarınızın hayatında da birkaç anısı vardı. Onları paylaşmış oldunuz.
Hı.
Necip Fazıl Kısakürek dediğimizde aslında bir değişim yapabilmiş, değişimi becerebilmiş bir insan söz konusu.
Hı hı.
Ve bu da geçen programlarda dediğiniz gibi tasavvuf sayesinde olmuş. Necip Fazıl Kısakürek'in tasavvufa bakışına ufak bir değindikten sonra aslında en önemli hususa gelmek istiyorum. Tasavvuf nasıl bir güç ki, yani çok uç noktada başka bir insanı alıp da çok daha derin, çok daha güzel yerlere getiriyor? Bu soruyu soracağım ama önceden Necip Fazıl Kısakürek'in belki tasavvufla ilişkisi.
Şimdi geçen muhabbetimizde esasında onunla giriş yapmıştık. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışması ve ondan sonraki hayatındaki değişim meselesi diye. Bunu detaylandıralım.
Detaylandıralım. Diyoruz. Çünkü şu geliyor aklıma. Bir şair, bir yazar, modern bir şekilde batılı dünyayı çok iyi bilen,
evet,
Paris'in gecelerini çok iyi bilen bir şair, bir doğulu fikir ve ilim adamı Arvasi Hazretleri'ni gördüğünde etkilenebilir. Ama neden başkası değil de Necip Fazıl etkileniyor? Yani gidip de onun dizinin dibine oturması gerektiğini veya ondan nasıl etkilendiğini merak ediyorum aslında.
Şimdi şöyle bir şey var. Tasavvufun iki kitle üzerinde etkisi var.
Evet.
Bir tanesi genel halk kitlesi üzerinde. Hı-hı. Halk tasavvufu dediğimiz.
Evet.
Biraz böyle musikinin içinde olduğu ve genel tembihat, işte mesela böyle pek çok tezkire diye başlayan Tezkiretül Evliya, Sefinetül Evliya vesaire, hı-hı, gibi reşat, çok böyle kadim eserlerimiz var.
Hı-hı.
Bunlar genellikle halka yönelik hayatı daha iyi yaşamaları, anlamlandırmaları, bir ahlak düzeni oluşması ve bu düzenin bir parçalar olmaları üzerine bir metottur.
Hı hı.
Bir de daha çok insanlara yön veren, insanların yaşadığı, anladığı, içselleştirdiği bir tasavvuf var.
Hı hı.
İşte Necip Fazıl'ınki böyle. Çünkü Necip Fazıl kitleleri yönetebilen, yönlendirebilen bir fikir adamı.
Hı hı.
Daha böyle güncel ifadesiyle bir beyin ve sosyal bilimci. Böyle bir insanın tasavvufu anlaması ve yaşaması ve tavsiye etmesi,
hı hı,
çok anlamlı, çok farklı.
Evet.
Çünkü fikren pek çok kişiyi yenmişsin.
Tabii.
Hani bir münazarada, tartışmada sözün üstadı, yani onunla başa çıkmak mümkün değil. Bunu herkes kabul etmiş.
Hı hı.
Esasında bunun içerisinde çok kuvvetli bir nefs vardır.
Tabii. Ego, nefs.
Ego, yani evet. Ben sözümle, hı hı, sözümü sopa gibi kullandım. Adamı soyut manada dövdüm, işini bitirdim diyorsun.
Hatta çok özür diliyorum, mahkemesine giren hakimler korkarmış. Çünkü girdiği zaman hakime söz bırakmazmış. Yani bir şey söyleyeceği sırada başka bir daldan dala atlarmış ve her birinde sonuna kadar gidermiş. Bir savcı onun mahkemede hakimlere karşı konuşmasını diyor ki, hakimi alırdı diyor. Aynen bir doktor gibi diyor. Alırdı diyor. Bütün diyor kelime ve dağarcığındaki bütün o cümleleri bir neşter gibi kullanırdı diyor. Ve o kelime ve cümlelerle hakimin bütün dış organlarını, iç organları dahil olmak üzere davaya katardı. Hakim nerede olduğunu şaşırırdı. Allak bullak olurdu. Ondan sonra da mahkeme bittiğinde hepimiz büyük bir söz ziyafeti çekmiş olurduk. Ama orada bir tek kurban vardır. O da hakimdir diye bir anlatısı var yani.
Hatta bir takım böyle çok ideolojik vesaire savcıları, evet, filan sokarlarmış.
Hı hı.
Diğer arkadaşları ki.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam bir hakime hanıma şey dedirtmişler. Veya savcı da olabilir. Hani bu İslam'ın kadınlara bakışı, kadınları idareci olmamaları yönde bir tavsiyesi var. Hani bu neden böyle saçma sapan, bu dünyada böyle bir şey kalmış mı diye. Üstad da sanki başka şey konuşuyormuş gibi kadın üzerine konuşmaya başlıyor. Ve oradan hüzünlü, hazin bir hikayeler gelmeye başlıyor. Ve hakim hanım gözünden yaşlar veya savcı neyse gözünden yaşlar inmeye başladığında
işte bu yüzden
golü atıyor, diyor ki işte yaradan sizi bir duygu ve hislerin ağırlık bastığı bir varlık olarak yarattığı için ana yöneticilik de biraz böyle daha duygularını kontrol edebilen bir yönetim istiyor, bir zihin istiyor. Onun için hanımların bu tip yerlerden ziyade daha farklı yerlerde çalışmaları, evet, var olmalarını öngörür diye böyle bir şeyi var. Ama evet, şimdi bu tabii çok bilindik bir konu esasında. Çok da tartışılmış. Hala da tartışılıyor.
Evet.
Ama mesele orası değil. Mesele orada söz ile
bir insanı ne kadar etkileyebildiğini,
bir insanı ne kadar etkilediğini, evet, göstergesi. Tabii böyle bir insanın hak dostuna teslim olması
ya çok zor.
Çok zor bir, evet, şey. Yani bunu
çünkü ego diyorsunuz, nefs diyorsunuz.
Ego var. Bir de her şeyi biliyorsun. Evet. Hani tabiri caizse Google gibi bir yere gelmişsin. O zamanın Google'ı veya o zaman belki kütüphane gibi adam diyorlardı. Evet. Böyle bir insan geliyor ve teslim oluyor.
Evet.
Tabi buradaki teslim olmak derken bu kavram da çok karıştırılıyor işte. Evet. Tasavvuftaki özellikle gassal meyit meselesi. Aklını kiralama, aklını satma vesaire gibi algılanabiliyor veya öyle uygulanabiliyor ama hani mesela Necip Fazıl gibi bir insanın aklını kim satın alabilir ki? Veya kiralayabilir.
Evet. İstanbul'daki evler gibi adeta. Lüks sayılıyor.
Muhal yani. İmkan ve ihtimal yok.
Evet.
Sadece hikmeti arama. Burada hikmet bunu tarif
Necip
edeceğiz.
Necip Fazıl Kısagürek için.
Tabii tabii.
Arama yolculuğu, evet.
Hikmeti arama ve ona hikmeti öğreten kişiyle olan özel bir muhabbet, bir sevgi bağı. Hı hı. Şimdi Necip Fazıl herkesin üstadı.
Evet.
Ama işte o da kendini bir üstad buluyor sonunda.
Evet.
Kendini anlayan ve kendine hikmeti öğreten kişi. Ve hikayemiz oradan başlıyor. Hani zaten üstadın fikri manadaki tekamülü çok eski. Ama dini yaşama noktasındaki tekamülü Abdülhakim Arabaşi Hazretleri ile buluştuktan sonra tamamlanıyor.
Evet. Tasavvufun veya böylesi belki Allah dostlarının çok enteresan bir özelliği var galiba. Ülkeye göre, iklime göre, coğrafyaya göre şekillenebiliyorlar. Kişiden kişiye de göre şekillenebiliyorlar. Afrika'dan geldiniz mesela. Afrika'nın birçok ülkesinde de tasavvuf şu anda belki yaşanılıyor. Hani insan bazen şöyle diyor. Anadolu'daki tasavvufla Afrika'daki tasavvuf aynı mı? O bakımdan tasavvufun belki Afrika'daki insanların belki gözüyle nasıl değerlendirdiniz, gittiniz ama.
Şimdi oraya girdik mi çıkamayız. Evet. Çünkü şöyle.
Çünkü orayı da değiştirmiş sonuçta.
Çıkamayız çok uzun bir konu ama konuşulması gerekiyor. Tabii dünyada tasavvuf karşılıklarına bakmak lazım. Niye karşılar?
Bilmedikleri için galiba.
Tam bilmeme değil. Tasavvuf uygulamalarına karşılar genel büyük çoğunluğu. Çünkü zaten o uygulamaların bir kısmına da tasavvufçular da karşı. Yani bunlar olmaz arkadaş diyor. Yani bunlar diyor kitap ve sünnete uymuyor diyor. Şimdi Afrika'ya geldiğimizde tabii Afrika'da özellikle Müslümanlar sömürge sisteminin eğitime el atmasıyla yani kendi insanını yetiştirme dönemi var sömürgecilerin.
Evet.
1800'lerin sonu veya ortası gibi orada okullaşarak yerelin İşte bir Fransız kültürüyle, İngiliz kültürüyle, Hollanda kültürüyle, Belçika kültürü artık hangi sömürge bölgesindeyse dönüşüm süreci var. Hı hı. Bu dönüşüm sürecinde Müslümanlar direnmiş. Büyük çoğunluğu daha çok kırsalda kalmış. Müslümanlığı korumak için.
Direnmek için belki de, evet.
O günkü eğitim metodu yani bugün işte medrese dedikleri veya halaka dedikleri sistemler çok tarihin eski dönemlerinden bugüne kadar gelmiş. Metodu da çok fazla değiştirmemiş yapılar. Daha böyle içe kapanık bir noktaya gelmiş. İslami ilimler açısından da öyle. Mesela Arap ülkelerine gidip okuyanlar, dini çok farklı yönleriyle birlikte öğrenenler genellikle zaten bu uygulama karşı çıkmış. Nasıl uygulama karşı çıkmış? Mesela Afrika tasavvufun içerisinde çok fazla batinilik var. Şeyh efendileri ve onun çevresindekileri, onun ailelerine bir kutsiyet atfetme. Hı hı. ve işte onlardan bir takım şeyleri talep etme. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki bir kısım görevleri ona tevdi etmiş. Hani biz onu halledersek Cenab-ı Hak adına işi zaten halletmiş oluruz gibi çok basit anlatıyorum. Tam bu da tabii işte hani şirk denilecek şeyleri doğru götürebilen noktalar var. Veya mesela işte Şeyh Efendi'nin fotoğrafını koyuyor. Arabasını asıyor. Niye? O beni koruyacak diyor. Veya onun bereketi koruyacak diyor. Esasında çıkış iyi niyetle ama içine biraz bilgi eksikliği girince farklı bir yöne evrilmiş durumda.
Evet.
Mesela şimdi seküler liseyi bitirmiş, biraz da İslam öğrenmiş birinin bu tip bir tasavvufa karşı çıkması normal. Merasim ağırlıklı ve işte hani Şeyh Efendi'ye tabi yol o seni cennete götürür. Çok fazla düşünme gibi bir takım söylemler var. Hatta mesela bu Şiilerin Afrika'daki faaliyetlerinde ciddi manada bir takım tekkelere de irtibatlı olarak devam ettiriyorlar.
Kendi işleri için kullanmışlar bir yandan.
Tabii kendi işleri kullanıyorlar. Evet. Çünkü orada da hani Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt'in kutsallığı, tevella, teberra filan o batini tasavvufla bir yere gelebilecek bir şeydi. Tabii buradan yola çıkınca da gerçekten biraz işler karışıyor. Tasavvufun bir ahlak okulu oldu.
Tam işte Necip Fazıl'ın gördüğü belki
bir
husus,
ahlak okulu oldu. Bir tahkiki iman merkezi. Yani çünkü felsefi olarak Allah'ın varlığı bildiği, peygamber, kitap, bunların nerelerde durduğu ile ilgili belki biraz böyle kelamın konulara da giren ya tasavvuf düşüncesi esas güçlü beyinleri ikna eden taraf bu, etkileyen taraf bu.
Evet.
Ve bir Şeyh Efendi'nin çekimi, onun bulunduğu yerdeki insanların. Yani tabi bu hani ayetlerde sabit olan esas inne evliyallahu la hafun aleyhi ve lahum yahzunun gibi inne ma yahşallahu min ibadil ulema gibi. Buradaki tabi ulemadan ilim ehli hem batini yani ledünni ilim yani hikmet hem de klasik kitabi ilim ikisini de kapsıyor. Bunların anlattığı bir Cenab-ı Hak kavramı var.
Evet. Cezbeden ledünni taraf galiba.
Tabii yani orada bir gün çocuğum Mustafa Efendi rahmetullahi aleyh sohbet yapıyor. Bir de ismini söylemeyeyim. Çok bildik bir fikir adamı, ilim adamı. O da bir konuşma yapıyor. İnsanların çoğu Mustafa Efendi sohbetine gitti. 10-15 kişi kaldı o ilim adamının çevresinde. Dedi ki ben de oradayım. Yani çünkü Mustafa Efendi dedem ya. Zaten dedem konuşuyor şeyi var. Ama diğer tarafta işte daha farklı bir şeyler söylüyor falan. Böyle merakla şey yapıyorum. İşte dedi, bu dediğim metafiziktir dedi. Bak dedi aşağıda Mustafa Efendi dedi, herkesin tasavvufun genel bilinen konularını bir daha anlatıyor dedi. Ama dedi insanlar oraya gitti dedi.
Evet.
Ben burada çok daha ilmi, günümüze ait konular konuşuyorum dedi. Ama dedi, mıknatıs oraya çekti dedi.
Mıknatıs orayı, müktesebat.
Evet.
Benim müktesebatım var ama mıknatıs orayı çekiyordu. Evet.
Oraya çekti. Esasında orada olanlara da tasavvufun ne olduğunu anlattı.
Ya.
Mesela bunu mesela şuradan da anlıyoruz. Tekke'de yetişmiş bir ilim ehli. Diyorlar ki ya sen şuraya git, İslam'ı orada anlat.
Evet.
Gittiği coğrafya neresi? Nasıl bir yer? Şartlar vesaire. Onlara bakmadan
git ve anlat diyorlar.
Gidiyor ve anlatıyor.
Gidiyor ve anlatıyor, evet.
Esasında işte orada o tekkede alınan manevi enerjinin bu mıknatısın doğru kullanırsanız gerçekten insanlığın hayrına ayetteki işte esasıyla kuntum hayr ümmetin uhricet linnas te'munu bil ma'ruf ve tenhevne ani'l münker. Yani Müslümanları ümmeti iyiliği emreden kötülükten uzaklaştıran ve hayırlı bir çıkışa doğru götüren insan oluyorsunuz. Şöyle de bakarsınız. Ya işte falan yerde bir imam veya üniversitede bir hoca da böyle bir şey yapıyor.
Evet.
Ama ne kadar etkili. Ve o ücra noktaya gidip o adanmışlığı gösterebiliyor mu? İşte o adanmışlık.
Adanmışlık ruhu etkiliyor galiba Necip Fazıl Kısaköre'yi bir anlamda.
Tabii o ruhu etkiliyor. Yani oradan çekiyor, alıyor götürüyor. Mesela Türklerin Orta Asya'dan başlayan İslamlaşması ve Balkanlara gitmesi, oradaki işte Arnavut, Boşnak vesaire gibi toplulukları da dönüştürmesine baktığınızda bu adanmış insanların etkisi var. Hikmet ehli.
Evet. Ya kılıç kullanmıyor
çünkü
aslında.
Bir süre sonra ilim doyuyor, hikmeti aramaya başlıyor.
Evet.
Necip Fazıl'ın kitabı böyle. Artık bileceği bir şey kalmamış. Karşısına çıkan bütün rakipleri yenmiş.
Bütün zevkleri de tatmış, belki.
Artık işte hikmeti arıyor.
Hikmeti arıyor.
Hikmeti bulduğu kişiye de sen diyor benim üstadımsın diyor, teslim oluyor. Şems, Mevlana ilişkisi de böyle.
Evet.
Mevlana ilimde zirve.
Evet.
Hüdayi,
Üftadi ve
ilişkisi de böyle.
Evet.
Yani adam Bursa Kadılığı gibi ilimde ve iktidarda da üst bir noktaya gelmiş. Buradan o hikmeti görüyor ve hikmet onu teslim alıyor.
Bedeli var ama. Hikmeti teslim,
çekiyor da işte. Ama işte o hani yaşanmadan anlaşılmaz.
Anlaşılmıyor. Evet.
O nokta. Onun için ulemanın bir gönül üstadıyla birleşmesi yani farklı oluyor. Halkınki daha kolay.
Tasavvuf ama, olarak ulemanın aslında tasavvufi ilimlere haiz bir alim haline gelmesi gerekiyor. Yani tasavvuf ilmini tamamen hayatında uygulayan bir alim haline gelmesi
uygulayan
gerekiyor.
Diyelim. Uygulayan
diyelim.
Uygulayan.
Çünkü uygulamadıktan sonra bilmenin bir anlamı kalmıyor. Peki Necip Fazıl Kısakürek tabi oluyor Arvasi Hazretlerine. Bir anlamda bir bedel de ödüyor. İşte o bedeli Hüdayi Hazretleri de bir anlamda ilk başlarda ödüyor. Hani Hüdayi Hazretlerine işte çık çarşıda ciğer sat deniyor. Günümüz dünyasına baktığınızda çok böyle gereksiz, mantıksız, belki de çok böyle hoş görünmeyen bir şey ama kendi içerisinde Hüdayi Hazretleri o bulmacayı, bilmeceyi çözdüğü için ona tamam diyor. İlk başlarda zorlanıyor. Necip Fazıl Kısakürek'e de belki de diyorlar ki bak sen bu süreçten sonra artık bizim sanatçımız değilsin, el üstünde değilsin. Artık seni her türlü ezeceğiz, hor göreceğiz, zindanlara düşeceksin. Hatta zindanda mektup yazacaksın. Bunlara tabi misin, razı mısın? Arvasi Hazretleri'nin görmüş olduğu belki o ilgi, alaka bütün bunlara razı hale getiriyor.
Hikmeti bulduğunuzda diğer başınıza gelecek diğer sıkıntılar çok korkutmuyor.
Evet.
Korkutmadığı için de o yoldan gidiyor.
Gitmiş
yani
oldu.
Endişe etse yapmaz onlara. Mesela ben bunu bazı iş adamlarında da gördüm. Çok zengin. İlim gibi, yani felsefe gibi orada da parayla
tabii.
O da büyük bir güç.
Evet.
Yani sonra tamam bu kadar param var.
İşte
hacca ümreye istediğim an gidebiliyorum uçağımla. Her şeyim var.
Peki sonra?
Peki sonrası.
Peki sonrasını işte?
İşte peki sonrasını bir üstad aramak olarak görüyor. Bir de şöyle bir şey var. Hani zengin fakirin hesabını çabuk yapar diye bir laf vardır. Zengin fakirin hesabını çabuk görür diye.
Evet.
İnsan zenginleştiğinde parasını yönetmekle ilgili de bir gündem var. Ve bu gündem bütün insanın reflekslerini, zihnini geliştiren bir şey. Sürekli antrenman yapıyorsun.
Evet.
Yani onu alırsam, bunu yapsam veya şunu öğrenmem lazım, şu konu ne? Efendim size bir proje getiriyorlar. O projeyle ilgili bir sürü şey anlatıyorlar. O konudan bir haberdar oluyorsunuz.
Evet.
Başka gün başka bir şey geliyor. Yine o konuda haberdar oluyorsunuz. Esasında bilgiye ulaşma da var.
Bilgi size geliyor aslında.
Tabii. Evet. Bilgi size geliyor veya bilgi sahibi insanlar sizinle beraber çalışıyor.
Evet. Ama paranız olduğu için.
Tabii güç.
Tamam, güç.
İşte güç.
Evet.
İşte orada
daha sonra.
Tamam, bu gücün sonrası ne?
Evet.
İşte onu aramaya başlıyor. Çok ilginç. Buradan ben Avrupa'da ismini söylemeyeyim bir markanın çocuğunun alkol ve madde bağımlılığına kaydığını gördüm.
Çünkü sonrasını merak ediyor.
Hayır. Yani hazlar bitiyor.
Bitiyor, evet.
Yani güç bitiyor.
Hı-hı.
Evet, bütün devlet başkanlarıyla rahat görüşebiliyor. Her şey tamam.
Ama sonra hala sonra diyor.
Sonrası yok işte. Evet. Sonrası olmayınca o sonranın peşine düştüğünde ruhi bir bunalıma giriyor.
Tamam.
Doğru bir kaynağı bulmazsa, oradan su içmezse içteki yangın bitmiyor.
Bitmiyor.
İçteki yangın bitmeyince de başka bir sıkıntıya giriyor. Tabii
başka,
burada da riskli bir alan.
Başka bir sıkıntı söyleyin onu da. Aslında kimsenin deneyimlemeye cesaret edemediği çeşitli anormalliklere kayıyor.
Tabii.
Ve en önemlisi de artık onlar da bitince ya, ölüm deneyimi mi olsun diyor.
İntihar dahil aşağı doğru geliyor.
Geliyor.
Tabii burada doğru üstadı seçmek de işin başka bir tarafı. Çünkü seçtiğiniz kişi doğru üstad olmazsa o hikmet yarım bir hikmet oluyor. O da sizi bambaşka bir noktaya götürüyor.
Bir de şey var ama.
Onun için yaşayan bir tasavvuf akademisyenin çok güzel bir tarifi var. Hani şeyhin günümüzdeki tarifi açısından kalp antrenörü dedi.
Güzel.
Şimdi normal bir beden antrenörleri var. İşte güreş, futbol, evet, handbol, basketbol. Hı hı. Bunlar bedeni eğitiyor ve o eğitimle kişi başarılı oluyor. Hı hı. Diğeri de kalbini eğitiyor.
Tamam, ruhumuzun da bir bedeni var. Tamam. Kalbimizin de bedeni var. Manevi bedenimiz.
Yani göremediğimiz,
göremediğimiz o, beden.
Beden.
Onun da antrenörü var.
Ruh antrenörü de diyebiliriz.
Güzel bir
onu tabir. Eğitiyor. O eğitildiğinde, çünkü anatomiyi ruh yönetiyor. Ruhu güzelleştirdiğinizde, eğittiğinizde anatomi otomatikman onun emrine giriyor. Hı hı. İyi bir insan oluyorsun.
Az önce dediniz ya, seçtiği mürşit önemli diye. Bir de şu var ama, seçtiği şeyh önemli dediniz. Şeyh de aslında onu da seçmesi gerekmiyor mu? Yani bazen siz bir şeyhi seçersiniz ama şeyh sizi seçmeyebilir. Burada şanslı talihli olmak seçmek mi seçilmek mi?
Şöyle, orada minel kalbi ileri kalbi sebebiyle, yani kalpten kalbe yol vardır. Şimdi tek taraflı olmuyor. Şeyh Efendi'nin çekim alanına girmediğinizde sadece saygı duyuyorsunuz. Ders sohbetini dinlersiniz falan, o kadar kalıyor. Ama karşılıklı bir akış başladığında artık ondan sonra birliktelik başlıyor.
Evet.
Necip Fazıl'ın gibi böyle olduğunu anlıyoruz.
Evet.
Tabii başka isimler var da yine
herkesin
bugün
öyle. Bugün gündemimiz olduğu
bugün,
için.
Bugün gündemimiz olduğu için
bir diz kırmak gerekiyor galiba. Evet.
İşte yani oturuyor ve dinliyor.
Burada teslimiyet çok önemli bir kavram aslında.
İşte neye teslim oluyor ama? Hikmete teslim oluyor.
Hikmete teslim oluyor. Evet.
O işte hikmet ehline teslim olursan rahat ediyorsun.
Evet.
Hikmet ehli olmayana, ehliymiş gibi olana teslim olursan başın derde giriyor.
Başın derde giriyor. Çok güzel. Programın sonuna geldik ama güzel bir şekilde belki noktaya erdireceğiz.
Eyvallah.
Yani miş gibi olmamak lazım.
Miş gibi olmamak lazım. Bugün de maalesef onların sayısı çok.
Çok çok fazla. Aslında belki program devam etse işte onu nasıl anlayacağız diye soracağım ama belki başka bir programın konusu bu. Yani İnsanlar arayışta, insanlar belli bir şeyleri soruyorlar.
Doğru.
Kalbim rahatsız, halim, ruhum rahatsız, kendimi bir türlü bulamıyorum, kendim olamıyorum. Kendimi kaybetmiş durumdayım, kendimi bulmak istiyorum, dinlenmek istiyorum, dinlemek istiyorum. Ama gittiğiniz insan ya miş gibi yapan bir insansa diye korkuyor insanlar bir anlamda.
Ya şimdi şöyle bir şey diyebiliriz. Bir, bu insan Allah'ı mı anlatıyor, kendini mi anlatıyor? Alemlerin Rabbi mi gündem, yoksa kendiyle ilgili bir takım şeyleri mi anlatıyor?
Bu güzel bir gösterge.
Nasıl diyeyim? Bunların tarifi de çok zor.
Yani evet.
Şey, yanlış anlaşılır diye dikkat ediyoruz. Yani alemlerin Rabbini mi anlatıyor bize? Yoksa başka bir şeyler mi anlatıyor? Yani konunun alt başlıkları olabilir.
Ama merkezde ne var?
Ama merkezde ne var?
Çok
yani
güzel.
Ana başlık ne? Oraya bakacağız. Bir, ikincisi, biz 1400 yıllık bir dinin mensubuyuz. Artık Kur'an-ı Kerim'le ilgili herhalde tefsir sayısı, yani bir öne çıkmış tabii, tefsir sayısı herhalde 30-40 vardır. Bugün İslam'ın anlaşılmayan hiçbir tarafı yok. İslam'ı sahih bir şekilde yaşıyor ve yaşatıyor mu? Kimin safında duruyor? Kimle beraber? Müslümanların mı hayrına çalışıyor? Veya başka bir hikaye mi var işin içerisinde, bir tabiri caizse bir siyaset, ticaret, bir nüfus alanı vesaire
bir
gibi
beklenti, bir menfaat.
Menfaat şey mi var? Yoksa Allah'ın kullarına yardım etmek, ilim öğretmek, hikmet öğretmek, bir kıvama getirmek gibi bir dert mi var? Bir de tabii çıkan mamul.
Evet, o da önemli diyorsunuz.
O da önemli. Yani o ustanın eseri
derler
ya, ustanın eserlerine bakacaksın. Eserin durumuna göre oraya karar verirsin. Ha, o eseri incelerken de şöyle bir şey var. Bazen şöyle bir şey oluyor. Çok karşılaşıyorum. Abi işte falan yere gittim. Ya bir sürü böyle bozuk adamlar var. Böyle tekke mi olur, böyle yapı mı olur diye şey yapıyor.
Ver yansın ediyor.
Ver yansın ediyor. Belki haklılar ama esasında haksızlar. Toplumun aynası. Toplumun oradakiler, toplumun bir tek üstündekiler. Şimdi toplumun geneli bozulduğunda, tefessüh ettiğinde bu her tarafa yayılır. Hani hal saide diye bir laf var ya. Yani olumsuz. Menfi bir halde, olumlu, müsbet bir halde yayılıyor toplumun geneline.
Evet.
Yani kötülük veya iyilik, hani üstattan şey yapıyoruz ya, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Şimdi kirin çoğaldığı bir dönemde bir takım insanların sahabe gibi olmaları, böyle bir beklenti muhal bir durum. Romantizm olur o.
Evet.
Ama biz realiteye geleceğiz. Bulunduğu toplum içerisinde o topluma göre bir kalite
bir tık üstünde veya kalite koyacağız. Kıstası evet. koyacağız. Evet.
Yani
evet.
Bu toplumun biraz üstünden bunlar.
Güzel.
Ona göre bir değerlendirme yapacağız.
Evet.
Ama çamurun içindeki bir adam ona diyor ki bak diyor senin peygamberin böyle yaptı sen niye böyle yapmıyorsun? Şu böyle bir tamam da arkadaş. Yani işte o çamurdasın sen. Evet. Ve bu çamur sıçrıyor. Her tarafa sıçratıyorsun.
Evet.
İnsanın üstleri kirleniyor. Sonra diyorsun ki üstün niye kirli?
Yani aslında çevrende bulunan insanlar, çevrenizde bulunan insanlar bir merkez diyelim ki hikmet ehli bir insanın çevresinde bulunan insanların normal olarak mükemmel olmasını bekleyemezsiniz. Çünkü oradaki insan adeta ayağı kırılmış, kalbi büzülmüş, ezilmiş, doktora gelen insanlar gibidir. Hani siz hastaneye geldiğinizde burada niye hep hastalar var gibi oluyor bir anlamda. Tamam. Zaten hasta olduğu için oraya gelmiş ve doktor orada olduğu için gelmiş.
Mükemmellik hedeftir. O hedefe varılır mı? Varılamaz. Aynı kızıl elma gibi. Hani bizim kızıl elma
evet, evet.
tarifimiz var ya.
Yani ben mükemmelim dediğiniz anda zaten mükemmellik hedefinden uzaklaşmış oluyorsunuz. O da ayrı bir şey. Dolayısıyla hiç mükemmel olamıyorsunuz. Bir yolculuk gibi.
Muttakilere imam olmak da böyle bir şey.
Yani
bir kızıl elma. Müslümanlar evet. için bir kızıl elma. Ve o yolda ne kadar mesafe kat edebilirsen. Aynı biraz o tasavvuftaki nefsin katmanları var ya. Mertebeleri.
Onlara değineceğiz.
İşte,
evet.
İşte emmaleden başlayıp yukarı doğru gidiyor.
Bir yolculuk.
Onlar gibi.
Evet.
Bir yolculuk. 100 evet. kişi başlıyorsun belki en üstte 2 ve 3 kişi varabiliyor. Ama en azından diğerleri o yolda.
O yolda. Evet.
Çünkü peygamberler haricinde mükemmel yok.
Evet.
Onlar da alemlerin Rabbinin muhataplığıyla mükemmelliği koruyorlar. Çünkü kul sonuçta insan bir eksiklik üzere yaratılmış.
Yaratıldı.
İşte tekkelerdeki insanların ehli tasavvufun biraz daha kıvam içinde olmaları. Şöyle de bir şey var tabii. Eskiden mesela kıyafetler çok yaygınmış. Sınıf kıyafetleri. Her sınıf meslektekiler genellikle bir kıyafeti giyerlermiş. Derviş kıyafetleri de var. Şimdi siz derviş kıyafeti giydiğinizde her şeyiniz kontrol altında oluyor.
Kontrol tabii, mekanizması.
Hata
adeta.
Yapma.
Evet.
Abuk subuk işlere dalma vesaire ihtimaliniz çok çok çok azalıyor. Yani otomatik nefsinizi bir yandan da eğitiyorsunuz. Yani bedenin görünümü ruhu da eğitiyor.
Evet.
Ben bir gün delikanlıyım çok hızlı araba kullanıyorum. Böyle
hala öylesiniz ama şu anda.
Yok o kadar değil. O dönemde de sakalım var ama yani o dönem böyle bir sünnet sakal diye değil. İçimden geldi sakal bıraktım. Adamın birinin önüne kırmışım. Adamla yan yana geldik. Adam sakalımı işaret etti. Dedi ki sen bu kisveyle bu hareketi yapamazsın.
Yapamaz. Çok güzel.
O adam beni dövseydi veya hakaret etseydi
daha az acı çekerdi.
O kadar etkilemezdi.
Evet.
O kadar üstünden zaman geçti hiç o hareketini unutmuyorum.
Çok güzel.
İşte size bir kıvam getiriyor. İçinde bulunduğunuz topluluk, aidiyetiniz, bağlılığınız. Yani Müslümanların topluluk olması da buradan, güzelliği de buradan. Ama tabii şöyle, kendi topluluğunu kutsamak, onun diğerlerinden üstün olmak vesaire gibi. O işte hani tasavvuftaki sıkıntılı alanlardan bir tanesi bu.
Eyvallah.
Yani fırkayı Naciye benim sadece. Veya kendim. Ancak bize gelirsen... Veya bizim efendinin eteğine tutunursan kurtuluyorsun. Tutunamazsan hapı yuttun, işin zor gibi bir bakış açısı.
Evet.
İşte yani Afrika tasavvufu bu çok artmış vaziyette. Onun için yani doğru bir hikmet ehlini bulursanız sarılın ve hikmete rağm ol.
Eyvallah.
Yani şiirlerde çok söyleniyor.
Tabii tabii.
Hikmete teslim olmak önemli.
Şimdi işaret yapıyordunuz ya, o adam sakal işareti yapmış. Şimdi bizim kamera arkasındaki arkadaşlar da böyle işaret yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Ne anlama geldiğini... Bilmiyorum siz anladınız mı? Biz de artık kesme zamanı geldi diye algılıyoruz. Programın sonuna geldik. Çok güzel konulara değindik.
Eyvallah.
Birkaç program sonrası için ipuçları da verdi aslında. Bunlara değinelim. Aslında seyri sülük, işte nefsin mertebeleri, ondan sonra hikmete rağm olmak. Bu konulara değinelim inşallah.
İşte oradan da esas hani birkaç programlı gündemimiz olan rol model. Bunları yaparsan
evet.
rol model evet. oluyorsun.
Bunları yaptığın için aslında rol
model. Tabii bunları yaptığın için oluyorsun.
Evet.
Biz lisede hocamızın güzel bir lafı vardı. Oğlum örnek olun, ördek olmayın derdi.
Evet. Evet güzel bir tabirdir evet. aslında. Eyvallah. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Yoldan evet. geldiniz.
Allah razı olsun.
Bütün yorgun halinizle geldiniz. Konuğumuz oldunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir kültürden irfana programının da burada sonuna geldik. Çok güzel konulara değindik. Nedir Fazıl Kısakürek'ten başladık aslında. Onun Arvasi Hazretlerine rağm olması belki bizim gündemimizdi. Fakat sonra bir nebze Afrika'daki tasavvufa değinmiş olduk. Ama en önemlisi tasavvufun ana merkezinde neler var, onlara değinmiş olduk. İleriki programlarda bu konulara değinmeye devam edeceğiz. O andaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.